Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 22.
Rahatlayarak iş çektiği işitildi ve hemen sonra en alt basamakta olduğu yere yığıldı. Yüzü akıl almaz bir mutluluk ile aydınlanmıştı. Bu sahneyi izlemek zorunda kalan üç elçi sanki taşlaşmış gibi oldukları yerde kalmışlardı. Hasan dudaklarında yorgun bir gülümseme ile elçilere cesedi gösterdi. Gelin ve kendi gözlerinizle görün. Kısa bir tereddütten sonra itaat ettiler. Hançer kabzasına kadar delikanlının göğsüne saplanmıştı. Beyaz elbisesinde büyük bir kan lekesi oluşmuştu. Ölüyken bile büyük bir mutluluk içinde gülümsüyor gibiydi. Ebu Cafer elleriyle gözlerini kapadı. O merhametli Allah! Hasan muhafızlardan birine cesedi örtmesini emretti. Sonra da kuleye dönerek yukarısını işaret etti. Oraya bakın, Yusuf nefes nefese son basamakları da tırmanmıştı. Kalbi göğsünü parçalayacakmış gibi atıyordu. Dar balkon üzerindeki muhafızlar şaşkınlıktan dona kalmışlardı. Hiçbir şey yapmadan ona bakıyorlardı. Yusuf balkon parmaklıklarının üstüne tırmandı. Bir anda inanılmaz bir manzara belirdi gözlerinin önünde. Tüm ufuk saraylar, kuleler, kubbelerle kaplıydı. Ayaklarının altında muazzam bir renk cümbüşü uzanıyordu. Ben bir kartalım diye düşündü. Evet, ben tekrar bir kartalım, kuşların kralı. Kollarını bir kuşun kanatları gibi iki yana açarak kendisini boşluğa bıraktı. Vücudu boğuk bir darbeyle orada bekleyenlerin birkaç adım uzağında yere çakıldı. Ürken atlar binicileri tarafından güçlükle zapt ediliyorlardı. Zahmet edip şu adama da bakın dedi Hasan elçilere dönerek. Yeteri kadar gördük dedi Ebu Cafer güvensiz bir sesle. Çok iyi Ebu Cafer, efendine gördüklerini anlat ve ona şunları söyle. Ordusu 30 bin asker kuvvetinde olabilir ama deminkiler gibi iki askeri yoktur. Ve baş vezirin tehdidine gelince o önemli şahıs hakkında kimsenin bilmediği bir şey biliyorum ama bu sırrı açıklamak için henüz çok erken. 6 ila 10 gün arasında efendinin kulağına gelecektir nasıl olsa. O zaman beni ve haberimi hatırlasın. Şimdi git, sana iyi yolculuklar dilerim. Üç elçinin atlarının getirilmesini emretti. Ebu Cafer ve yaverleri yerlere kadar eğildiler ve Hasan onları uğurladı. Muhafızlar cesetleri kaldırdılar. Bir an sonra ise özle muhafızların eşliğinde kulesine geri döndü. Herkes kalbinde ağır bir üzüntüyle görevinin başına döndü. Bu sahneyi seyredenler her şeyin ne kadar tuhaf olduğunu anlatmak için kelime bulamıyorlardı. Ağızlarından sözcükler güçlükle çıkıyordu. Artık hiçbir şüphe olamaz. Seydun'a gerçekten de kendisine inananların yaşamlarının ve ölümlerinin efendisi. Demek ki bir efsane değilmiş. Gerçekten de istediği kişiyi cennete gönderme yeteneğine sahip. Peki ya sana kalbine bir bıçak saplamanı emretse? Hiç durmadan itaat ederim. Hepsinin gözlerinden alevler fışkırıyordu. Hepsi de Seydun'un ve İsmaililerin gözlerinde yükselmek için her zamankinden daha fazla arzu hissediyorlardı. Elçilerin birdenbire nasıl beyazladıklarını fark ettin mi? Ebu Cafer yelkenleri nasıl suya indiriverdi hemen? Seydun'a ile başa çıkabilecek hiçbir hükümdar yok gerçekten de. Kendini yeni bir peygamber olarak tanımladığını duydunuz mu? Bunu bilmiyor muydun? Ebu Cafer Seydun'un Kahire halifesinin hizmetinde olduğunu nasıl iddia edebilir ki? Kim bilir, yanılıyor olmalı. Efendiler ise tek kelime etmeden surların üzerinde buluşmuşlardı. Şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Her zamanki gibi sesliği bozan Übeyde oldu. Yusuf ve Süleyman'ı şimdilik kaybettik. Bu dünyada onları bir daha göremeyeceğiz. Küçük Naim'in gözleri yaşlarla dolmuştu. Emin misin? Hadımların taşıdıkları cesetleri görmedin mi? Öyleyse şu anda cennette olmaları gerekir. Übeyde dikkatle gülümsedi. Buna inanıyor olmalısın. Ya sen diye sordu İbni Vakkas. Seydun'a böyle olduğunu iddia ediyor. Aksini düşünmek yasaklanmıştır. En küçük bir şüphe bile büyük bir suç demektir. Cafer onca ciddiyetiyle söylemişti bunları. Artık aramızda olmadıklarını düşündükçe her şey bana o kadar boş geliyor ki dedi İbni Vakkas hüzünle. Önce İbni Tahir terk etti bizi, sonra da bu ikisi. İbni Tahir'in başına neler geldi acaba diye sordu Naim. O da cennettedir herhalde. Bunu ancak Seydun'a ve Allah bilebilir diye karşılık verdi İbni Vakkas. Onları tekrar görmeyi ne kadar da çok isterdim dedi delikanlı, özlemle. Sanırım o da iki yol arkadaşıyla aynı yere gitmek zorunda kaldı dedi Übeyde gizem dolu bir sesle. Yüzbaşı Ebu Cafer Emir Aslantaş'a şaşkınlığını anlatacak kelime bulamıyordu. Emir hazretleri de o iki delikanlının efendilerinin emirlerini yerine getirirken gösterdikleri istek ve şevkin bütün bu olayın en çarpıcı yanı olduğunu düşünmüyorlar mı? Eminim ki bana bu kadar acımasız bir diktatör karşısında yapacakları başka bir şey olmadığını söyleyeceksiniz. Fakat kendilerini ölümün kollarına atarken suratlarındaki çılgın mutluluk ifadesini ne kadar büyük bir şaşkınlıkla seyrettiğimizi tahayyül edemezsiniz. Keşke Emir Hazretleri de onların cennet kelimesini işittikleri anda gözlerinde beliren kutsal parlamayı görebilselerdi. Kalplerine en küçük bir şüphe kırıntısı bile gölgelemiyordu. Bir an sonra evvelce ziyaret etmiş olduklarını iddia ettikleri cennet bahçelerine gidecekleri düşüncesine olan inançları en az Alamut Kalesi'nin kayaları kadar sağlam görünüyordu. Kesinlikle hiç abartmıyorum. Bunu size yaverleri de tasdik edebilirler. Emir Aslantaş derin düşüncelere dalmış olarak çadırında volta atmaktaydı. İri yarı bir adamdı. Bakımlı dış görünüşü yaşamı sevdiğine ve yaşamdan elinden geldiğince zevk almaya çalıştığına delalet ediyordu. Fakat yüz hatları çok dertliydi. Hasan'ın cevabı aklına çok kötü şeyler getiriyordu. Sırayla elçilerin yüzlerine baktı. ''Bir sahtekarlığın kurbanı olmadığınıza emin misiniz? Hem de hiç şüphesiz.'' diye üsteledi Ebu Cafer. ''Süleyman ismindeki delikanlı bizim en fazla 5-6 adım ötemizde hançeri kalbinin tam ortasına sapladı. Yusuf adlı öbürü de tüm Alamut'un gözleri önünde kendisini kulenin tepesinden aşağı attı. Arslantaş inanmaz bir ifadeyle kafasını salladı. ''Bir türlü inanamıyorum. Şimdiye kadar Hindistanlı meşhur büyücülerin kahramanlık masallarını çok işittim. Dediklerine göre kendi kendine havada asılı duran iplerin tepelerine tırmanıyorlar ve bu iplerin üzerinde dans etmeye cesaret eden cambazları da tek bir emirleriyle aşağı düşürebiliyorlarmış. Sonra da aşağı düşerek kaburgalarını kıran talihsiz cambazın üzerine bir hasır sepet geçirip bir dua mırıldanıyorlar ve cambazın az sonra eskisinden de sağlam olarak ortaya çıkmasını sağlıyorlarmış. Evet, bütün bu işlerden haberim var. Bütün bunların göz bağcılığı ve sahtekarlığın mükemmel bir gösterisi olduğunun da farkındayım. Fakat burada bu tür bir büyü söz konusu değil.'' diye sözünü kesti onun Ebu Cafer. Hançer Süleyman'ın kalbine kabzasına kadar saplanmıştı. Ve gömleği de gerçek kanla kıpkırmızı olmuştu. Emir derin derin düşünüyordu. Kendisine anlatılanlara inanmak içinden gelmiyordu bir türlü. ''Neyse ne?'' dedi bir süre sonra. ''Gördükleriniz ve duyduklarınız hakkında bir mezar kadar suskun olmanızı emrediyorum sizlere. Askerlerin ne tür bir rakiple karşı karşıya olduklarını öğrenmelerini hiç istemem doğrusu. Bakarsınız emirleri bile karşı koymaya çalışabilirler. Baş vezir buraya doğru geliyor. Onun hiç şakası olmadığını bildiğim için emirlerini harfiyen uygulamalıyız.'' Yaverler birbirlerine korkuyla baktılar. Buraya gelirken arkadaşlarına Alamut Kalesi'ndeki garip ziyaretlerinden bahsetmişlerdi bile. Fakat Emir çadırında volta atmaya devam ettiği için onların değişen surat ifadelerini fark etmedi bile. Acaba İsmaililerin önderi baş vezir hakkında 6 ila 12 gün arasında bir şeyler öğreneceğimi söylerken ne demek istiyordu? Emir hazretlerine bana söylenen her şeyi aynen ilettim dedi Cafer. Herhalde bizi korkutmak istiyor. Baş vezir hakkında bizim bilmeyip de onun bildiği ne olabilir ki? Şu anda İsfahan yolunda. Oradan da bu tarafa gelerek bizimle birleşip Alamut'u yerle bir edecek. Bundan başka ne olabilir ki? Emir biraz da sabırsızlık içeren bir el hareketiyle onu susturdu. Bu zındığı temizleme şerefi niye bana nail oldu ki? Ne biçim bir rakip bu? Kalenin içine sığınıp meydan savaşı vermekten kaçınan zır delinin teki. Bütün gün saçma sapan çocuk masalları uydurup benim cahillerimin kafasını karıştırıyor. Kendi cahillerini ise çılgın ölüm makinelerine dönüştürebiliyor. Gel de böyle bir düşmanı ele geçir bakalım. Kısa bir sükuttan sonra devam etti. Peki ala gidebilirsiniz. Dediklerinizi anladım. Olup biten her şey hakkında tek kelime bile etmeyin. Elçiler efendilerinin önünde eğildiler ve çadırı terk ettiler. Yalnız kalan emir kendini yastıklarının üzerine atarak bir kadeh şarap doldurdu ve bir dikişte midesine indirdi. Suratının rengi yavaş yavaş yerine geliyordu. Ellerini çırptı, perdenin arkasından 2 genç ve güzel cariye çıktı. Koşarak yanına geldiler ve sevecen elleriyle onu okşamaya başladılar. Az sonra Alamut Kalesi de Hasan İbni Sabbah da unutulup gitmişti. Elçilerin garip davranışları ve önemli bir sır sakladıklarını belli eden suratları dışarıda bekleyen arkadaşlarının meraklarını iyice kamçılamıştı. Fakat elçiler efendilerinin emrine itaat ederek onlara tek kelime bile edemeyeceklerini belirttiler. Bunun üzerine elde bulunan yani dikkatsiz yaverin ağzından kaçırdığı az bir bilgi yıldırım hızıyla ordunun içine yayıldı. Tüm çadırlarda ateşli toplantılar ve tartışmalar yapılmaktaydı. Askerler düşüncelerini açıkça belirtmekten çekinmiyorlardı. Bütün bu olanlardan sonra Alamut Kalesi'nin efendisinin yeni bir peygamber olması pekala mümkündür. O da Muhammed gibi icraatına bir avuç sadık adamıyla başlamıştı. Oysa şimdi saflarında binlerce kişi savaşıyor. İsmaililer Ali'nin taraftarılar. Bizim babalarımız da öyle değil miydi? Babalarımızın inançlarına sadık kalanları neden yok edelim ki? Zaten Muhammed Alamut'un efendisi kadar kudretli değildi. Kendisi cennete gidebiliyordu. Fakat başka birisini cennete gönderebiliyor muydu? Demek istediğim yaşayan birisini. Söylediğine göre herkesin önünde kendilerini öldüren o delikanlılar cenneti ziyaret etmişler. Ben buna inanıyorum. Yoksa başka türlü nasıl olur da böylesine büyük bir şevkle ölüme koşabilirlerdi ki? Bütün hayatım boyunca buna benzer bir şey duymadım. Bu kadar kudretli bir peygambere karşı savaşmanın gerçekten de bir anlamı var mı? İsmaililer aslında ne Türk ne de Çinliler. Sultan onlara neden savaş açtı ki? Onlar da bizim gibi İranlı ve Müslümanlar. Başvezir tekrar sultanın iltifatını kazanmak için bizi buraya gönderdi. Tek amacı eski itibarını geri kazanmak. Sanki biz bunları bilmiyoruz. Bizi aptal mı sanıyorlar yoksa? Neyse ki emir akıllı bir adam, acelesi yok. Kış geldiği zaman kampı biraz daha aşağı alırız. Hepsi bu. Kimsenin nefret etmediği bir düşmana karşı savaşıyoruz. Ne kadar aptalca. Büyük dahiler tek kelime etmeden Hasan'la beraber kuleye çıkmışlardı. Önderleri gözle görülür biçimde yorulmuştu. Bitkin bir hareketle pelerinini omuzlarından sıyırarak kendisini yastıkların üzerine bıraktı. Ötekiler ayakta bekliyorlardı. Nihayet Hasan sükûnu bozdu. ''Şu anda yanımda kim olsun isterdim biliyor musunuz? Ömer Hayyam. Neden özellikle o? Ebu Ali'nin sesi sert hatta tehdit eder gibiydi. Tam olarak ben de bilmiyorum. Sadece onunla konuşmak isterdim. Hepsi bu. Vicdanın mı sızlıyor yoksa?'' Buzruk Ümit onları söylerken ona karanlık bakışlar fırlatıyordu. Hasan isteksizce ayağa kalktı. Makam ve rütbe sahibi iki arkadaşına inanmaz gözlerle baktı ama tek kelime etmedi. ''Biliyor musun delikanlıları görmek için bahçelere indiğin o gece seni öldürüp kulenin tepesinden şahruta atmayı önermiştim Ebu Ali'ye.'' Hasan mekanik bir hareketle kılıcının kapsasını kavradı. ''Bu asil düşünceyi bir şekilde hissetmiştim. Niyetinizi neden uygulamaya koymadığınızı sorabilir miyim?'' Buzruk Ümit omuzlarını silkti. Ebu Ali kızgın gözlerle onu süzüyordu. Sonra devam etti. ''Pekala, madem bilmek istiyorsun, bunu yapmadığımıza az önce pişman oldum. Görüyor musun, tam da bu nedenle yanımda senin yerine Ömer Hayyam'ın olmasını arzu etmiştim. Fakat sakın korktuğumu sanma, sadece birileriyle olup bitenlere konuşmak isterdim. Hepsi bu. Konuş, seni dinliyoruz. O zaman size bir soru yöneltmeme müsaade edin. Bir çocuğun renkli oyuncaklar karşısında duyduğu sevinç gerçek bir sevinç midir?'' ''Neden yine dolambaçlı yollara sapıyorsun İbn-i Sabbah?'' diye sordu Buzruk Ümit sabırsızlıkla. ''Söyleyeceklerini lafı dolandırmadan dosdoğru söyle. Az önce beni dinleyeceğinizi söylemiştiniz.'' Hasan'ın sesi tekrar eski sertliğine ve kararlılığına kavuşmuştu. ''Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmak gibi bir niyetim yok. Sadece açıklamak istiyorum. Bir çocuğun kendisine verilen cezbedici renkli oyuncaklar karşısında duyduğu sevinç, yetişkin bir erkeğin parasını sayarken veya karısını severken aldığı muazzam has kadar büyüktür en azından. Her tarafın duyduğu sevinç, kendi bakış açılarına göre gerçek ve halis bir sevinçtir. Herkes sadece kendisinin o anki durumuna göre elde ettikleriyle mutlu olabilir.'' Buna göre ölümün mutluluk ile eş anlamlı olduğunu bilen bir kişi başka birisinin parasını sayarken ya da karısını severken aldığı has kadar mutlu olur ölmekten. Ne de olsa hepimiz ölümden sonraki pişmanlığın bir anlamı olmadığını biliyoruz. Yaşayan bir köpek ölü bir kraldan daha değerlidir diye mırıldandı Ebu Ali. Köpek ya da kral, sonunda ölmek zorundasın. Demek ki kral olmak daha iyidir. Senin için konuşmak kolay tabi, sen ölüm ve yaşam üzerinde hükmetmeye kalkan adam diye bağırdı Buzruk Ümit. Fakat ben senin fedailerin gibi ölmektense köpeklerin içinde en son köpek olmayı yeğlerdim. Beni anlamadın diye karşılık verdi Hasan. Kimsenin ölmen gerektiğini söylüyor ki, olanlara senin görüş açılarınız arasında dünyalar kadar fark var. Onlar için mutlulukların en büyüğü anlamına gelen şey sende sadece dehşet uyandırıyor. Fakat bilmiyor musun, kimi insan içinde şu anda senin bulunduğun mevki en azından onların bakış açısından son derece korkunç bir şey. Kimse kendisini her taraftan, tüm bakış açılarından inceleyemez. Bunu şüphesiz her şeyi gören Tanrı yapabilir sadece. Demek ki bırakalım da herkes kendi istediği gibi mutlu olsun. Fakat sen çocukları bilerek ve isteyerek yanılttın. Sana kayıtsız ve şartsız teslim olan bu adamlara bu şekilde davranma hakkını nereden alıyorsun?
Ayrım sonu.